Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 10.
Ya da bando takımlarının kabine salonunda Demirel'e müzik yaparken yürümeye kalkmaları. Dörderli sıra halinde yürüyorlar, sonra ikiye ayrılıp karşı karşıya geçerek birbirlerinin arasından geçiyorlar. Süleyman Bey de bakıyor. Bu arada Başbakan Demirel'in masasında duran 1992 ithalat ve ihracat rejimi, evrakın bandocuların notalarına karışıp Safranbolu'ya gittiği, Süleyman Bey'in önündeki Avrupa Birliği ile ilişkiler dosyasının içinde ise D-Habire Cemalim parçasının notalarının kaldığı gelen diğer haberler arasındaydı. Bakıyorsunuz ki bir kırnatacı Erdal Bey'in koltuğuna oturmuş, kemençeci Maliye Bakanı Sümer Oral'ın yerine, darbukacı Cavit Çağlar'ın Sümen takımının üstüne. Müzik yapıyorlar. Başbakan da dinliyor. Sanki Viyana Filarmoni Orkestrası'dır. Sonra koltuğun altındaki plastik fermuarlı çantalar olan heyet mensupları il olmak istiyoruz diyorlar. Ve Süleyman Bey söze giriyor. Biz niçin varız? Sizin için varız. Başbakan Demirel'le kırnatalı, darbukalı heyetlerin görüşmesi çok kolay. Diyelim ki Gümüşhane heyeti önüne ince saz heyetini katıp geldiğinde başbakanlığa girebiliyor da TÜSİAD heyeti ta İstanbul'dan gelip görüşemiyor. Ve TÜSİAD'cılar başbakanla görüşebilmek için Aydın Zeybe'yi kılığına girdiler. Önlerinde kırnatacı ile davulcu. Rahmi Koç, Üzeyir Garih, Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı oynaya oynaya başbakanlığa yaklaştıklarında görevliler, Zeybekler heyeti geliyor, yol açın, yol açın dediler. Güler Sabancı da melek oldu. Arkalarında da Ali Coşkun, Halit Narin gibi ünlü iş adamları. Zeybek havası müziğine uygun adımlarla hem kendi etraflarında hem de birbirlerinin çevresinde döne döne başbakanlık kapısından geçtiler. Arada bir de kılıçlarını çekip şakırdatıyorlar. Hemen Bakanlar Kurulu salonuna alındılar. Demirel onlara, biz niçin varız, sizin için varız dedi. Onlar da keman kutusunun içinde içeri soktukları sorunlarıyla ilgili dosyaları çıkartıp verdiler. Brüksel'den gelen OECD heyetinin de Başbakan Demirel'le görüşmekte zorluk çektiği, sonunda Avrupalı diplomatların Arhavi heyeti kılığında oynaya oynaya içeri girdikleri söylendi. Arhavi Mahalli Folklor ekibi kılığındaki OECD heyetinin Bakanlar Kurulu salonunda bir süre dolandıktan sonra Demirel'in ''Biz niçin varız, sizin için varız?'' diye söze başladığı ve Arhavi'yi il yapma sözü verdiği de gelen diğer haberler arasında. Nitekim OECD heyetinin kol kola girmiş, zıplaya zıplaya başbakanlıktan ayrıldığını gören bizim gazeteci tayfesi doğru telefonlara koşarak ''Görüşmeler son derece olumlu geçmiştir.'' şeklinde haberlerini yazdırdılar. Çok mu abarttık ne? Peki siz söyleyin, baba nasıl geldi? İyi tatiller. Sıcak ikiye ayrılır. Az sıcak, çok sıcak. Biz iyi tatiller için Ankara'dan sıcak bir günde yola çıktık. Karım her zaman tedbiri elden bırakmadığı için şemsiyesini ve kalın mantosunu yanına aldı. Antalya, Kemer, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Çeşme. Bilmiyorum öyle bir yerde nerede kalmak istersiniz? Yazlık villanızda mı? Pansiyonlarda mı? Lüks bir otelde mi? Diyelim ki yazlık villayı seçtiniz. Kıyılarımız yazlık villalarla dolu. Habire de yapılıyor. Ucuz bir arazi kapatan, yeşil doğa plan proje demeden birbirine bitişik, iç içe geçmiş yazlık villa yapıp satıyor. Alıcısı da çok. Çünkü bir zamanlar nasıl apartman katı çok modaysa, şimdi de yazlık villa çok moda. Tabii ki Türk insanı balkonda halı yıkayarak, merdiven boşluğuna naylon leğeni, takunyasını bırakarak apartman kültürünü kendine göre yarattıysa, yazlık villa da öyle olmuş. Yazlık villaların genellikle bahçesi yok. Birbirine iyice bitişik, iç içe ve girift. Daha doğrusu bir yüksek apartmanın yan yatırılmışı. Hoş, deniz de gözükmüyor. Eğer rakınızı denize bakarak yudumlamak istiyorsanız, bardağınızı alıp bir koşu denize bakıp gelmek zorundasınız. Bizim ahbapların da yazlık villası var. Evin beyinin kendi poposunu kaşırken, kazara komşusu Tapucu Bey'in kafasını kaşıması her zaman olası. Sabah erken uyanmak için saatini kurduğundaysa, tüm yazlık villa sitesi aynı zamanda uyanıyor. Kıyılarda dağlar taşlar böyle yazlık villalarla dolu. Orman gibi. Yazlık villa ormanları. Yazlık villası olmayanların tabii ki kendilerine kalacak bir yer bulması gerekiyor. Artık bir pansiyon mu olur, bir otel mi, bir çadır mı? Kamu kurumlarında çalışanlarınsa eğitim ve dinlenme tesisleri var. Buralardan yararlanmak için o kurumda çalışmamak şartı aranıyor. Eğer çalıştığınız kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanmak istiyorsanız bu çok zor bir şey. Bakanların ve genel müdürlerin hısım akrabasına ancak yetiyor. Eğitim ve dinlenme tesislerinin sahibi olduğu kurumda çalışanlarsa artık başka bir yer buluyor kendilerine. Paranız varsa turistik otellerde kalabiliyorsunuz. Genel olarak bu oteller 5 yıldızlı. Az da olsa 4 ya da 3 yıldızlı oteller de bulmak olası. Otellerin yıldız sayısıyla faturayı öderken kafanızda çakan yıldızların sayısı her zaman doğru orantılıdır. Ama iyi tatiller için böyle bir otele düşerseniz su bulamayıp susuz kalacağınız kesindir. Böyle ufak tefek kusurları oluyor. Diyelim ki yetişmiş personel pek yok. Hoş, Türk yaratıcılığını burada da görüyoruz. Otel yapılırken inşaatta çalışan doğrudan gelmiş amelelere şeritli pantolonla parlak yakalı ceketler giydirip garson yapıyorlar. Amele çavuşları ise şef garson oluyor. Gerçi Nescafe istediğinizde size gidip bir kürek beton harcı getirmiyorlar ama anlayamadıkları için gidip gelmedikleri sıkça oluyor. Ya da menü olarak ne var sorusu karşısında inşaatta emeği geçmiş şef garsondan duvar kirişlerinin ne kadar sağlam olduğunu dinleyebilirsiniz. Acaba menüde ne var? 50 torba çimento, 2 ton 8'lik demir. Yiyecek olarak? Ayrıyeten 8 ton haç, 20'lik tuğla ve 3000 metrekare kalıp tahtası ile çelik kiriş takviyeli. Yatacak kalkacak yer sorunu böylece halledildikten sonra sıra keyifli keyifli denize girmeye gelecektir. İyi tatillerin en çekici yanı tabii ki denize girip serinlemektir denilebilir. Elbette denizlerimizi az bir şey kirlettiğimizi bilirsiniz. Şehirlerin, kasabaların, dinlenme tesislerinin, yazlık villaların, otellerin lahamları denize bağlandığı için. İnsanlar önce denize çişlerini yapıyor, sonra gidip içinde yüzüyorlar. Bu iyi tatiller oluyor. Ve denizde çiş gördüklerinde yakınıyorlar. Aa, kim yapmış kakasını? Denize çişini yapıp peşinden içine girip serinleyen ender uluslardan birisiyiz. Allah'tan Türkiye'nin üç yanı denizlerle çevrili de bu o kadar göze batmıyor. Ve güzelim kumsallar. Almanya'dan, Belçika'dan, İngiltere'den, Balkanlar'dan, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere bizim aziz vatandaşlarımızın karşılaşıp tanıştıkları, bakıştıkları kumsallar. İyi tatiller için gelen turistler için de tabii ki en çok ilgili bikinili üstsüz kadınlar çekiyor. Kasket ve postallarını muhafaza kaydıyla, uzun donlarıyla plajlara gelen bizim hemşehriler, turist kadınlara aşırı ilgi gösteriyorlar. Kimileri iyice sokuluyor. Turistin açık memesini iyice yakından inceliyor. Kumsalda memelerini açmış güneşlenmekte olan bir turist kız gördüklerinde, genellikle bizimkiler hemen çevresine oturup yarım ay biçiminde muhasara pozisyonu alıyorlar. Memelerin sahibi gözlerini yumuş güneşlenirken, takım kaptanından taktik alan basketçiler gibi üzerine abanmış aziz hemşerilerimiz zaman zaman kendi aralarında memeler üzerinde teknik değerlendirmeler yapmıyor değiller. Bu Alman'dır. Belçika. Alman köl tarafından. Ucu dikine yukarıda oldu muydu bileceksin ki Alman. Ya Bulgarınkisi? Onlarınki kısmen gevşektir. Yamacına bakacaksın. Yamacı dik geldi mi o Belçika demek. Bunlarınki bilhassa az ufaktan bir nispet büyükçedir. Ele iyi gelir. Bu belli ki Belçika. Yunan'ınkisi nasıl olur? Onlarınkinin miğferi dardır. Bu işte en mühim nokta miğfer. Milliyet dediğin miğferinden işaretlidir. Rahmetli Hüseyin Çavuş vardı, harfte düşman taburunu önüne katıp Hindistan'a kadar kovalamıştı. O derdi ki rahmetli, memeyi miğferi göre baktığında o karı İngilizdir. Demek ki miğferi mühim. Amerikalınkisi aynen roket gibisidir. Uf. Tabii, ucusu hafiften yana oldu muydu? Hah, o Rus. Ve iyi tatillerin satıcılar ordusu. Sucular, mısırcılar, bademciler, şerbetçiler, gazozcular, yemişçiler, tartıcılar, sigaracılar. Genel olarak çocuklardan oluşan bu esnaf, dışa açılan Türkiye bilincinde daha çok dövizle çalışıyor. Satıcılar tarafından kuşatılan bir turistin kurtuluş şansı çok azdır. Satıcılarla başa çıkamayanların help, help diye zıplamaları ise turizm patlaması değilse bile turist patlaması sayılır. Ve satıcılar ordusundan kaçıp kendini bir restorana atanlar, kaşla göz arasında önlerinde buldukları bayat bir barbuna yaklaşık bir otomobil fiyatı kadar para verip dışarı çıkabiliyorlar. Ki genelde satıcılar ordusu onları kapıda bekliyordur. Bilmiyorum, siz bu sene iyi tatiller yaptınız mı? Yapmadıysanız size iyi tatiller. İrtica nasıl görüşüldü? Sizler bilir misiniz, bilmez misiniz? Bir zamanlar bu ülkenin başında bir erkekle bir kadın vardı. Hacı ile bacı. Hacı, bacının yalancı bir din düşmanı olduğunu söyleye söyleye seçmenden çok iyi olanmıştı. Bacı ise hacının yalancı bir laik cumhuriyet düşmanı olduğunu söyleye söyleye. İkisi koalisyon kurdular. Hacı başbakan oldu, bacı başbakan yardımcısı. Böylece demokrasimizin erdemidir. Laik cumhuriyetçilerin oyları şeriatçı hacıya, hırsızlıklara tepki duyan Müslümanların oyları da bacıya yaramıştı. O günleri bilir misiniz, bilmez misiniz? Ve o günlerde irtica hortladı. Bu hikaye o günlerin hikayesi. Kabine, irticai faaliyetler ile alınacak önlemleri görüşmek üzere toplandı. Başbakan günlerdir, "Hükümet irtica tehlikesini görüşecek" diye yazan gazetelerin muhabirlerini ve TV kameramanlarını dışarı çıkarttıktan sonra ceketinin yan cebinden kenarı dantel işlemeli külahını çıkartıp başına geçirdi. Açılış duasını okuyup dört bir yana üfledikten sonra "Esselamun aleyküm, tedbirlerimizi uzun, orta, kısa vade olmak üzere üç mahiyette alacağız" diyerek toplantıyı açtı. İlk sözü devlet bakanı aldı. Devlet Bakanı Musa sallallahu aleyhi ve selama bir gün taş sordu diyerek kimsenin başkasının malında gözü olmaması gerektiğini, bu taş hadisesinin çok güzel ifade ettiğini anlattı. Dinleyenlerin itikadı biriken bin oldu. Başbakan sordu. Bu buyurduğunuz hangi vadede tedbir oluyor? Orta. Hep birlikte üç cüz okundu. Kadın başbakan yardımcısı başına örttüğü beyaz başörtüsünün ucunu ağzına kapatarak başbakanın kulağına eğildi. Ben bir dua bilirim. Başbakan, öyle mi? Hamdü sena, hamdü sena diyerek onu tebrik etti. Tabii ki bilirim. Uydur el lezine el fusuretel dünya aslen hu faslen hu. Başbakanın ikinci sözü Adalet Bakanı Ebu Şevket'e verdi.
Ayrım sonu.